Ayrım 34.
Etyen asma köprülerden birine tırmanıp olacakları seyre hazırlanmış Janlin'i gördü uzaktan. Hızını arttırdı, avluya en öndekilerle birlikte girdi. Çok 300 kişiydiler. Denolin kayıt kabul odasına giren merdivenin başında görününce bir an duraksadılar. Bir iki gür bir sesle "Ne istiyorsunuz?" diye sordu. Kızlarının gülerek kendisine veda ettikleri araba gözden gittikten sonra Denölen'in içine bir kurt düşmüş, yeniden ocağa dönmüştü. Oysa orada her şey yolunda gidiyordu. İşçiler ocağa inmiş, çıkan kömürler vagonlara doluyordu. Tam yüreğine su serpilmiş bir halde işçi başıyla hoşbeş ederken grevcilerin yaklaştığını bildirmişlerdi. Hemen koşup ayıklama odasının pencerelerinden birine dikilmişti. Gittikçe kabaran, işletme avlusunu dolduran bu insan seli karşısında güçsüzlüğünü hemen anlamıştı. Dört bir yana açık kapıları nasıl savunacaktı? Çevresinde ancak 15-20 işçi toplayabilirdi. Mahvolmuştu. Bastırmaya çalıştığı engin bir öfkeden sapsarı kesilmiş yüzüyle başına gelen felaketi yiğitçe göğüslemek için çaba harcıyordu. "Ne istiyorsunuz?" diye yineledi. Kalabalıkta bir itişip kakışma oldu, homurtular yükseldi. En sonunda Etyen öne çıkarak, "Bakın beyim," dedi, "size kötülük yapmaya gelmedik ama bütün ocakların işi durdurması gerek." Denolin onu düpedüz azarladı. "Benim madenimde işi durdurursanız bana iyilik mi edeceğinizi sanıyorsunuz? Elinize bir tüfek alıp çok yakın mesafeden sırtıma bir kurşun sıkmanızdan hiç farkı yok bunun. Evet, işçilerim aşağıda. Siz beni öldürmedikçe de yukarı çıkmayacaklar." Bu sert sözler homurtuyla karşılandı. Maho çılgınca ileri atılan Levak'ı tutmak zorunda kaldı. O sırada Etyen de hala tartışmayı sürdürüp giriştikleri devrimci eylemin yasalara uygun olduğuna Denlün'ü inandırmaya çalışıyordu. Ama bir iki de buna karşın çalışma hakkını savunuyordu. Zaten böyle saçma şeyler üstünde tartışmak istemiyordu. Kendi iş yerinde kendi sözünün geçeceğini söylüyordu. Tek üzüntüsü bu çapulcu sürüsünü temizlemek üzere orada 4-5 jandarmanın bulunma işiydi. "Çok doğru, kabahat bende. Şu başıma gelenleri hak ettim. Sizin gibi serserilerle ancak zor kullanılarak başa çıkılır. Hükümet de kalkmış bir takım ödünlerle sizi satın alacağını sanıyor. Oysa elinize böyle silahları verir vermez önce hükümeti alaşağı edersiniz siz." Sinirden tir tir titreyen Etyen hala kendini tutuyordu. Sesini alçalttı. "Rica ederim beyin, emir verin de işçilerinizi yukarı çıkarsınlar. Yoksa arkadaşlarımı tutamam. Dediğimi yaparsanız büyük bir yıkımı önlemiş olursunuz." "Hayır, rahat bırakın beni, çekilin başımdan. Sizi tanımıyorum ben. Kim oluyorsunuz siz? Benim işletmemden değilsiniz. Benimle tartışacak hiçbir şeyiniz yok. Yalnızca çapulcular, eşkıyalar böyle dağlara bayırlara yayılıp onun bunun evini soyar." Her kafadan bir ses çıkmaya, Denolin'in sesini bastırmaya başladı. Özellikle kadınlar ona hakaretler yağdırıyorlardı. Denolin ise hala onlara kafa tutuyor, bu açık sözlülüğü otoriter yüreğini boşaltıp onu rahatlatıyordu. Ocağını öyle de böyle de incir dikileceğine göre gereksiz yumuşak yüzlülük göstermeyi korkaklık sayıyordu. Bu arada grevcilerin sayısı durmadan artıyordu. Hemen hemen 500 kişi kapıya saldırmıştı bile. Tam başına bir felaket geleceği anda işçi başı Denolin'i hızla geri çekti. "Tanrı aşkına beyim yapmayın, yoksa korkunç bir kıyım olacak. Yok yere adamları öldürtmenin ne yararı var?" Denolin ise hala çırpınıyor, direniyordu. Son bir çığlıkla kalabalığa karşı geldi. "Haydut herifler, yeniden güçlendiğimiz zaman görürsünüz siz görünüzü." Adamları onu çekip götürmüştü. Bir itişip kakışma, ön sıradakileri korkuklukları kırılan merdivenlere fırlatmıştı. İtenler ciyak ciyak bağırarak erkekleri kışkırtan kadınlardı. Kapı hemen açılıverdi. Kilitlenmeyip sadece kolla kapanan bir kapıydı. Ama merdiven daracıktı. Eğer saldırganların kuyruğu başka kapılardan girmeye kalkışmasaydı, o kalabalık ezilir, çiğnenir, uzun zaman içeri giremezlerdi. Bunun üzerine soyunma barakasından, ayıklama odasından, kazanların bulunduğu yapıdan, kısacası dört bir yandan oluk oluk insan boşaldı. Beş dakikaya kalmadan bütün ocak ellerine geçmişti. Kendilerine kafa tutan işveren karşısında kazandıkları utkunun coşkunluğu içinde öfkeli hareketler ve bağırışmalar arasında işletmenin üç katını birden işgal etmişlerdi. Birden ürken Maho Etienne'e aman adamı öldürmesinler diyerek en öne fırlayanların arasına katılmıştı. Etienne de koşuyordu zaten. Sonra Denöli'nin işbaşıcıların odasına girip kapıyı arkadan barikatladığını anlayınca ne yapalım yani bunda bizim suçumuz var mı? Böyle bir çılgın diye karşılık verdi. Bununla birlikte henüz bu öfke nöbetine tutulmayacak kadar sakin olduğundan epey kaygılıydı. Ayrıca kalabalığın elinden sıyrıldığını, daha önce tasarladığı gibi soğukkanlı bir halk hareketinin dışına çıkıp çılgınca işlere giriştiğini görünce önderlik onurunu da yaralanmıştı. Boş yere arkadaşlarını soğukkanlı davranmaya çağırıyor, yararsız yakıp yıkmalarla düşmanlıklarını haklı çıkarmamaları gerektiğini haykırıyordu ama hiç kimseye söz dinletemiyordu. Brûle kadın avazı çıktığı kadar kazanlara diye bağırıyordu. Ateşleri söndürelim. Bir yerlerden elini bir E'ye geçiren lavak bunu hançer gibi sallıyor, kalabalığın gürültüsünü bastıran bir sesle haykırıyordu. Kabloları keselim, kabloları keselim. Az sonra hepsi birden aynı sözleri yineliyordu. Yalnız Etienne ile Maho buna karşı koymaya çabalıyor, durmadan itiraz ediyorlardı ama bir türlü sessizliği sağlayamıyor, uğultu arasında konuşuyorlardı. En sonunda Etienne, iyi ama arkadaşlar aşağıda insan var diyebildi. Gürültü daha da arttı. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Beter olsunlar, inmeseydiler. Hainlere böylesi yaraşır. Evet, evet, varsın orada kalsın alçaklar. Hem sonra merdivenler var nasıl olsa. Bunun üzerine Etienne bu merdiven fikri adamların inadını daha da arttırdığından boyun eğmesi gerektiğini anladı. Daha büyük bir felaketin patlak vermesinden korkarak hemen makine odasına koştu. Hiç değilse kuyunun üstünde kesilen kabloların üzerlerine düşüp de muazzam ağırlıklarıyla onları ezmemesi için asansörleri yukarı çıkarmak istiyordu. Makinist gündüz vardiyasındaki birkaç işçiyle birlikte sıvışmış ortadan yok olmuştu. Genç adam hemen makine koluna yapışıp çalıştırmaya başladı. O sırada Lavak'la iki arkadaşı da dişlileri tutan demir kuleye tırmanmaktaydılar. Asansörler sürgüler üzerinde henüz yerleşmişti ki çeliği kemirmeye başlayan E'nin cırtlak sesi işitildi. Ortalığa çöken derin sessizlik arasında bu gürültü sanki bütün madeni doldurmuş gibiydi. Herkes başını kaldırıp bakıyor, derin bir heyecanla E'nin cırtlak sesini dinliyordu. En önde duran Maho, sanki E'nin dişleri bir daha inmeyecekleri o sefalet deliklerinden birinin kablolarını kemirerek kendilerini felaketten kurtarıyormuşçasına içine korkunç bir sevincin yayıldığını duyuyordu. Bu sırada Brûle kadın barakanın merdiveninde gözden yiterken bir yandan daha bire kazanları devirmeli, haydi kazanlara, ateşleri söndürelim diye bağırıyordu avazı çıktığı kadar. Kadınlar da peşine takılmıştı. Mahode kadın da kocasının erkekleri doğru yola getirmeye çalıştığı gibi kadınların her şeyi yakıp yıkmalarına engel olmak için koştu. En sakinleri oydu. İnsan el alemin malını yakıp yıkmadan da hakkını isteyebilirdi. Mahode kadın kazanların bulunduğu odaya girdiğinde kadınlar buradaki iki ateşçiyi kovmuştu bile. Eline kocaman bir kürek alan Brûle kadın ocaklardan birinin önüne çömelmiş, hırsla kömürleri dışarı çekiyor, düştükleri yerde kapkara bir duman salarak hala yanmayı sürdüren korları tuğla kaplı döşemeye atıyordu. 5 jeneratör için 10 kazan vardı. Az sonra bütün kadınlar işe koyuldular. Levak kadın küreye iki eliyle yapışmıştı. Mokette kız ateşten korumak için eteklerini ta kalçalarına kadar sıvamıştı. Hepsi de kan ter içinde kalmışlar. Saçları başları dağılmıştı. Bu cehennem kazanlarının yangın alevlerinde yüzleri gözleri kana bulanmış gibi kızarmıştı. Yerdeki kömür yığınları kabarıyor, müthiş sıcak geniş salonun tavanını çınlatıyordu. Yeter artık, yeter diye bağırdı Mahode kadın en sonunda. Baraka yanıyor. Oh olsun, canıma minnet diye yanıtladı Brûle kadın da. Bizim de istediğimiz bu zaten. Ah, Allah hepsinin cezasını versin. Bir gün onlara kocamın ölümünü pahalı ödeteceğimi söylememiş miydim? Tam o sırada Janli'nin cırtlak sesi işitildi. "Hey, dikkat edin, ben şimdi her şeyi söndüreceğim, hepsini salıveriyorum." Herkesten önce içeri girmiş, bacaklarını sallaya sallaya kalabalığın arasına karışmıştı. Çıkan çıngardan pek keyiflenmiş, nasıl bir kötülük yapabileceğini araştırmaya başlamış, sonunda muslukları çevirip buhar kazanlarını boşaltmak gelmişti aklına. Tüfek patlaması gibi şiddetle fışkırdıktan sonra beş kazandaki buhar gök gürültüsünü andıran homurtularıyla ıslık çalarak kasırga gibi boşaldı. Öyle ki oradakilerin kulaklarından kan boşandı. Buharın ortasında göz gözü görmüyordu. Yerdeki kömürler kararıyordu. Kadınlar kesik hareketli birer gölge haline dönüşmüştü. Bembeyaz burgaçların arasından sahanlığın tepesine çıkmış olan oğlan yalnızca görünüyordu. Müthiş keyiflenmiş, böyle bir kasırga kopardığı için ağzı kulaklarına varmıştı. Bu iş aşağı yukarı bir çeyrek kadar sürdü. Kömürleri büsbütün söndürmek üzere birkaç kova su daha atmıştı. Böylece yangın tehlikesi ortadan kalkmıştı. Buna karşılık kalabalığın öfkesi yatışmamıştı. Tam tersine daha da kamçılanmıştı. Erkekler birer çekiç kapmış, kadınlar da demir çubuklara yapışmışlar, aşağı iniyorlardı. Ve jeneratörleri kırmaktan, makinaları parçalamaktan, maden ocağını yıkmaktan söz ediyorlardı. Durumu haber alan Etienne, Manuel'le birlikte koştu. Öç alma nöbeti ona da bulaşmış, yavaş yavaş onun da başı dönmeye başlamıştı. Bununla birlikte uğraşıp didiniyor, kablolar kesildiğinde ateşler söndürülüp buhar kazanları boşaltılarak ocağın çalışması olanaksız hale getirildiğine göre artık yatışmaları için arkadaşlarına yalvarıp yakarıyordu. Ama kimsenin bu sözlere kulak astığı yoktu. Kalabalık gene onu aşıp bildiğini okuyacağı sırada dışarıda havalandırma bacasının açıldığı küçük basık kapının çevresinde bağırışmalar, yuhalanmalar yükseldi. "Yuu hainler, kahrolsun hainler, ah sizi alçak köpekler, kahrolsun, yuu." Ocaktaki işçiler çıkmaya başlamıştı. İlk çıkanlar günün parlak ışığıyla gözleri kamaştığından göz kapaklarını kırpıştırarak orada kala kalmışlardı. Sonra direnişçilerin önünden geçip ana yola ulaşınca koşa koşa kaçmaya başladılar. "Kahrolsun alçaklar, kahrolsun düzmece kardeşler, yuh!" Bütün grevciler koşup oraya toplanmıştı. 3 dakikaya kalmadan yapıların içinde tek insan kalmamıştı. 500 monsölü işçi 2 sıra olmuş, söz verdikleri halde döneklik edip madene inen Van Damlıları aralarından geçmeye zorlamışlardı. Giysileri paramparça olmuş, yüzleri gözleri çamurlara belenmiş bir madenci bacanın kapısında belirir belirmez yuh sesleri 2 katına çıkıyordu. Gelen işçi korkunç alaylarla karşılanıyordu. "Oo, şu beyime bakınız hele, bacakları bir karış, neredeyse kıçı yere değecek. Ya şu cici bebeğe ne dersiniz, burnunu volkandaki yosmalar kemirmiş. Ya şuna ne dersiniz, herifin gözlerindeki çapakla 10 katedrale mum yapılır alimallah. Yuh, şuna bakın şuna, şu fasulye sırığı gibi sivri herife bakın." Top güllesi gibi apar topar dışarı fırlayan, memeleri karnında, karnı diz kapaklarında yüz yuvarlak bir vagon itici kız müthiş kahkahalara yol açtı. Herkes ötesini berisini yoklamak istiyor, alaylar, şakalar gittikçe ağırlaşıyor, acımasızlığa dönüşüyordu. İnmeye hazırlanan yumruklar havaya kalkıyordu. Kuyudan çıkan zavallılarsa soğuktan tir tir titreyerek hakaretler karşısında ağızlarını bile açmadan tepelerine inecek yumrukları yan gözle kollayarak en sonunda ocaktan dışarı fırlayıp birbiri peşinde 4 nala koşmaya başladıkları zaman sevinçten etekleri zil çalıyordu. "Vay canına, kaç kişi bunlar aşağıda?" diye sordu Etienne. Habire çıkanları gördükçe şaşıyor, bunların açlıktan bunalmış, işçi başıların baskısıyla madene inmiş birkaç kişi olmadıklarını düşündükçe küplere biniyordu. Demek ki ormanda kendisine yalan söylemişlerdi. Hemen hemen bütün jambart işçileri ocağa inmişti. Ama eşikte dikilen şavali görünce bir küfür savurarak hemen atıldı. "Allah kahretsin, bunun için mi çağırmıştın bizi ha?" Dört bir yandan küfürler, lanetler yağıyordu. Hainin üzerine atılmak üzere itişip kakışmaya başlamışlardı. Olacak iş miydi bu? Daha bir gün önce kendileriyle birlikte yemin etmişti. Oysa şimdi onu madende başkalarının yanında buluyorlardı. Herkesle düpedüz alay etmişti demek. Yakalayın şunu, kuyuya atalım, kuyuya, kuyuya. Korkudan beti benzi uçan Şaval bir şeyler geveliyor, durumu anlatmaya çalışıyordu. Ama kendini kalabalığın öfkesine kaptıran Etienne çılgınlar gibi bağırarak onun sözünü kesmişti. Bizimle birlikte olmak istedin, olacaksın. Hadi bakalım, yürü sersem herif, düş önüme. Başka bir bağırışma Etienne'in sesini bastırdı. Bu kez de Catherine belirmişti kapının ağzında. Güneşin ışığından gözleri kamaşmıştı. Bunca yabanıl arasına düşmüş olmanın ürküntüsü içindeydi. Tırmandığı o 102 merdivende bacakları yorgunluktan bitkin, avuçları kan içinde körük gibi solurken Mahode kadın hemen elini kaldırıp kızının üzerine yürüdü. Ah seni utanıp arlanmaz seni. Sen de indin demek. Anan açlıktan geberirken sen pezevengin uğruna ona ihanet ediyorsun ha? Maho karısının kolunu tutup tokadı yapıştırmasına engel oldu. Ama o da kızının koluna yapışmış, o da karısı gibi böyle davrandığı için kızı öfkeyle azarlıyordu. İkisi de kendilerinden geçmişti. Herkesten daha çok bağırıyorlardı. Catherine'i görünce Etienne büsbütün çileden çıkmıştı. ''Yürüyün arkadaşlar, gidiyoruz. Öbür ocaklara gidiyoruz.'' diye yineliyordu Şaval'e. ''Pis domuz, sen de bizimle geliyorsun.'' Şaval bir koşu gidip soyunma odasından sabolarını alıp soğuktan donan omuzlarına yün kazağını atacak zamanı ancak buldu. Hepsi sağından solundan çekiştiriyor, ortalarında koşturuyorlardı. Çılgına dönen Catherine de sabolarını ayağına geçirmiş, soğuktan başlayalı beri giydiği erkek ceketinin düğmelerini ilikliyordu. Hemen sevgilisinin ardından seyirtti. Adamın yanından ayrılmak istemiyordu çünkü hiç kuşkusuz onu haklayacaklardı. Bunun üzerine Jean Bart 2 dakika içinde boşaldı. Eline boynuzdan bir boru geçirmiş olan Jeanlin sığır sürüsü toplar gibi habire boğuk sesler çıkarıyordu. Brûlé kadın, Levac kadın, Mokette kız ve öbür kadınlar koşabilmek için eteklerini toplamışlardı. Beri yandan da Levac elindeki baltayı bir mızıka şefinin değneği gibi sallayıp duruyordu. Sağdan soldan habire yeni arkadaşlar geliyordu. Sayıları hemen hemen 1000'i bulmuştu. Taşan bir ırmak gibi yeniden yollara dökülmüşlerdi. Çıkış kapısı çok dardı. Tahta perdeler kırıldı. Öbür ocaklara kahrolsun alçaklar, artık çalışmak yok. Ve Jean Bart ansızın bir ölüm sessizliğine gömüldü. Hiç kimse kalmamıştı. Ne bir ses ne bir nefes. Denolin işçi başılarının odasından çıktı. Bir el hareketiyle peşinden gelmelerini yasaklayarak tek başına madeni gezdi. Yüzü kireç gibi bembeyaz ama son derece sakindi. İlkin kuyunun başında durdu. Başını kaldırıp kesilen kablolara baktı. Çelik uçlar işe yaramaz halde aşağı sarkıyordu. E'ye kapkara yağ tabakası içinde ışıldayan canlı ve taze yaralar açmıştı. Sonra makine odasına çıktı. İnme inmiş bir devin kolu gibi devinimsiz duran piston koluna baktı. Makinenin soğumuş madenine el sürdü, bir ölüye dokunmuş gibi ürperdi. Sonra buhar kazanlarına indi, kapakları açık, içi su dolu ocakların önünden ağır ağır geçti, ayağıyla jeneratörlere vurdu, tın tın bomboş ses geldi. Tamam, işi bitikti artık. Şimdi büsbütün mahvolmuştu. Kabloları onarıp kazanları yeniden yaksa bile işçiyi nereden bulacaktı? Grev 15 gün daha sürdü mü kesinlikle iflas etti demekti. Yalnız kuşkuya yer bırakmayan bu kesin yıkım karşısında Monsülü haydutlara kim beslemiyordu artık? Herkesin suç ortağı olduğunu hissediyordu. Kökü çok eskilere, 100 yıla uzanan genel bir suçtu bu. Bunlar birer hayvandı hiç kuşkusuz ama okuma yazma bilmeyen ve açlıktan geberen hayvanlardı. Kalabalık solgun kış güneşi altında dondan bembeyaz kesilmiş dümdüz ovada başını almış gidiyor, ana yoldan pancar tarlalarına taşıyordu. Etienne daha Force Bohte yönetimi yeniden eline almıştı. Hem yürüyor hem de sağa sola emirler veriyor, yürüyüşü düzene sokuyordu. En önde dört nala koşan Jeanlin borusuyla yabanıl bir müzik tutturmuştu. Sonra ilk sıralarda kadınlar yürüyordu. Kimilerinin elinde sopa vardı. Mahode kadının yabanlaşan gözleri uzaklarda vaat edilen adalet beldesini arıyormuş gibi ışıl ışıl yanıyordu. Brule kadın, lavak kadın, mokette kız falan da sırtlarındaki o pırtılarla savaşa giden erler gibi bacaklarını öne ata ata yürüyorlardı. Hani kötü bir rastlantı olup da jandarmalar karşılarına çıksaydı, bilmem adamlar bu kadınlara el kaldırabilecek miydi? Erkeklerse gittikçe büyüyen karman çorman bir sürü gibi onların arkasından geliyorlardı. Kiminin elinde demir çubuklar vardı. Güneş altında parlayan lavakın baltası ise sancak gibi hepsinin üstündeydi. Tam ortada bulunan Etyen gözünü bir an bile şavalden ayırmıyor, onu önü sıra yürümeye zorluyordu. Etyen'in arkasında bulunan Maho'ya gelince o kesimde tek kadın olan Catherine'e arada sırada laf atıyordu. Kız bir kötülük etmesinler diye inatla sevgilisinin yanında koşuyordu. Rüzgar başı açık olanların saçlarını dağıtıyor, Janli'nin yabanıl borazanına ayak uydurarak seyirten ve ahırdan boşanmış hayvan sürüsüne benzeyen bu insanların sabolarının takırtısından başka ses işitilmiyordu. Ama az sonra yeni bir çığlık yükseldi. Ekmek isteriz, ekmek isteriz, ekmek. Öyle olmuştu. 6 haftalık grevin açlığı, tarlalar arasındaki çılgınca koşunun etkisiyle bir anda boş midelerde baş kaldırmıştı. Sabah yenen birkaç lokma kuru ekmek, mokette kızın kestaneleri falan çoktan eriyip gitmişti. Mideler şimdi açlıktan gurulduyordu ve bu acı hainlere, alçaklara duyulan öfkeyi daha da arttırıyordu. Ocaklara, artık çalışmak yok, ekmek isteriz. Sabahleyin evde kendi payına düşen ekmeği geri çevirmiş olan Etyen'in midesi dayanılmaz derecede kazınıyordu. Genç adamın bundan yakındığı yoktu ama zaman zaman bilinçsiz bir hareketle kaptığı matarasını ağzına götürüyor, birkaç yudum ardıç rakısı yuvarlıyordu. Öyle heyecanlıydı ki işin sonunu getirebilmek için buna şiddetle gereksinmesi olduğuna inanıyordu. Yanakları al al, gözleri çakmak çakmak olmuştu ama henüz aklı başındaydı. Gereksiz yakıp yıkmalara gene engel olmak istiyordu. Rüsel yoluna geldikleri sırada işvereninden öc almak için aralarına katılan Van Damlı bir kazmacı kalabalığı sağa saptırmak amacıyla "Gaston Marie'ye gidelim arkadaşlar, su tulumbasını durduralım, sular altında kalıp çöksün Jean Bart" diye avaz avaz bağırdı. Bu çağrıya kapılan kalabalık tulumbanın suyunu boşaltmasına engel olmamaları için yalvaran Etyen'in bütün karşı koymalarını aldırmadan sağa sapmıştı bile. Galerileri çökertip de ellerine ne geçecekti? İşverenlere duyduğu bütün hınca karşın bu önerinin önünde işçi damarı kabarıyordu. Maho da hırslarını bir makineden almak istemelerini haksız buluyordu. Kazmacının hala öc alma çığlıkları kopardığını gören Etyen, sesini duyurabilmek için ondan daha çok bağırmak zorunda kaldı. "Miro'ya gidelim arkadaşlar, Miro'ya. Orada da madene inen alçaklar varmış. Haydin Miro'ya, Miro'ya." Genç adam böylece bir el hareketiyle kalabalığı soldaki yola sokmuş, başta yürüyen Janlin de borusunu daha hızlı öttürmeye başlamıştı. Yön değiştirme kargaşalığa yol açtı. Gaston Marie bu seferlik kurtulmuştu.